İkinci paragraf. Ama bezirgen şeytan gibi bir adamdı. Her fırsattan yararlanmak isterdi. Şimdi de çıkınından bir parça daha kumaş çıkardı ve erkeğe hiç aldırış etmez gibi bir tavırla öteki topların üzerine şöyle bir serdi. Ham ipekten bir kumaştı bu. Yaz sıcağında insanın tenini nasıl serin tutacağı besbelliydi. Rengi de gökyüzü gibiydi. Öyle duru, öyle mavi. Bezirgan erkekten yana acaba gördü mü diye gizlice bir baktı. Sonra yarı gülerekten "Yazlık urba aldın mı bu yıl kendine, efendi kardeş?" diye sordu. "Henüz almadıysan işte tam sana göre bir parça. Hem de fiyat bakımından yemin ederim kasaba dükkanlarında bu kumaşı dünyada böyle ucuza alamazsın." Erkek yok der gibilerinden başını salladı. Ama o haylaz güzel yüzüne pısırık bir bakış gelmişti. Acı acı "Bu evde benim kendime bir iğne alacak gücüm yok." diye söylendi. İşten başka bir şey yok benim yazgımda. Ben çalıştıkça doyuracak, boğaz artıyor, bana da daha çok iş işlemek düşüyor. Bezirgan satıcı çok köy, çok kasaba dolaşmıştı. İnsanın huyunu gözünden okumak onun mesleği gereğiydi. Bu genç erkeğin de keyif düşkünü olduğunu, hayatın yükünü vakitsiz yüklenmiş bir delikanlıya benzediğini bir bakışta anladı. Hemen tatlı, anlayışlı bir tavır takındı. İşinin ağır, kazancının az olduğu belli a kardeş, dedi. Güzelliğinden de anlıyorum ki bu zor hayat sana göre değil. Ama yeni bir giysi yapın, bak göreceksin ne yaman ilaçtır. İnsanın yüreğini serinletir. Yeni bir yazlık urba yapınmak erkek kısmı için en büyük zevktir. Böyle bir kumaşı sırtına geçirip o parmağındaki yüzüğü parlattın mı, saçını da biraz yağla taradın mı, kalıbımı basarım, sen en kibar kasabalı erkeklere bile taş çıkartırsın. Doğrusu bu lakırdılar erkeğin pek hoşuna gitmişti. Biraz aptal bir bakışla keyifli keyifli güldü. Sonra kendini toparlayarak ciddileşti. Ömrümde bir kere de kendimi yeni bir urba yapınmaya hakkım yok mu yani? Bütün kazancımız birbiri ardına gelen şunlara gidiyor. Ömrümün sonuna değin böyle pılı pırtı içinde mi gezeceğim yani? Hemen eğilip kumaşı parmaklarıyla yoklamaya başladı. Koca karı da şimdi heyecanlanmıştı. Pek güzel bir parça oğul diye lafa karıştı. Yeni urba yapınacaksan bundan iyisini bulamazsın. Bir zamanlar hala aklımdadır. Senin babanın da böyle güzel mavi bir urbası vardı. Evlendiğimiz zaman mıydı acaba? Ama yok, düğünümüz kışın olduydu. Beni öylesine bir aksırık tuttuydu da herkes gelin kızın aksırıp durmasına güldüydü. Ama oğul onu dinlemeyerek birden boğuk bir sesle "Bundan bir urba kaça çıkar?" diye sordu. Tam satıcı kumaşın fiyatını söylerken ana elinde öteki parçanın parasıyla çıka geldi ve olup biteni görünce telaşa kapılarak "Daha fazla verecek paramız yok ki!" diye bağırdı. Onun bu bağırışı erkeğin yüreğini katılttı sanki. İnatla "Kim ne derse desin, ben bu kumaştan bir urba yapınacağım. Hem öyle hoşuma gitti ki parçayı hemen kestireceğim." diye direndi. "Evde 3 tane gümüş paramız olduğunu bal gibi biliyorum." Bu 3 parça gümüş paranın değeri büyüktü. Bunları evlenecekleri zaman kızın anası vermişti. Genç gelin gümüşleri koca evine çeyiziyle getirmişti. En değerli mülküydü bu paralar. O gün bugündür ne denli darda kalırsa kalsın onları harcamaya kıyamamıştı. Koca karıyı ölecek sanıp tabut yaptırdıkları zaman bile borç almış, harç almış, ille gümüşlerine iliştirmemişti. 3 gümüş paraya sahip olduğunu bilmek ananın içine her zaman bir rahatlık verirdi. Bir gün hiç çaresiz kaldıklarında bir savaş ya da kıtlık olursa elleri büsbütün kuruyacak olursa bir dayanakları var demekti. Bu 3 para duvarın oyuğunda durdukça ana hiç olmazsa bir süre açlıktan ölmeyeceklerini bilirdi. Onun için hemen "O gümüşleri harcayamayız." diye bağırdı. Ama erkek gazaba gelerek kuş gibi yerinden fırladı ve onu itip geçtiği gibi içeri koştu. Hemen duvardaki oyuğa gidip gümüşleri aldı. Kadın da onun arkasından koşmuş, onu kavramış, tutmaya çalışıyordu. Ama erkeğin çevikliğiyle başa çıkamazdı. Erkek onu silkip attı. Kadın kucağında çocuğuyla yere yığıldı kaldı. Kocası, "Altı arşın kes bakalım, yarım arşın da makas payı bırak," diye bağırarak dışarı koştu. Satıcı hemen kumaşı kesti, gümüşleri de alıp cebine indirdi. Gerçi para kendi istemiş olduğu fiyatın biraz aşağısındaydı ama satıcı kumaşını bir an önce satarak çıkıp gitmekte acele ediyordu. Ana en sonunda düştüğü yerden kalkıp da dışarı çıktığı zaman bezirgan gitmiş, gümüşler uçmuş, erkekse Söğüt'ün yeşil gölgesinde ellerinde parlak mavi kumaş parçasıyla öylece duruyordu. Koca karı biraz önceki yaygaradan ürkmüştü. Gelininin dışarı çıktığını görünce yüksek, tiz bir sesle konuşmaya başladı. "Mavisi pek tatlı oğul, parası da çok değil. Sırtın ipek yüzü görmeyeli kim bilir kaç yaz oluyor." Gel gelelim, erkek onu dinlemiyor, kötü kötü karısından yana bakıyordu. Yüzü mosmor kesilmişti. Öfkesinin verdiği cesaretle, "Urbamı sen mi yapacaksın, yoksa başka bir kadına götürüp parayla yaptırayım da kendi karım yapmıyor mu diyeyim?" diye haykırdı. Ana hiçbir şey demedi. Yine her zamanki iskemlesine oturdu. Biraz önce erkeğin itip düşürmesi onu çok sarsmıştı. Yüzü hala sapsarıydı ve hiç sesini çıkarmıyordu. Kucağındaki çocuk korkusundan hala avazı çıktığınca bağırmaktaydı ama ananın ona aldırış edecek gücü yoktu. İstediği gibi bağırsın diye yere bıraktı ve dağılan saçlarını yeniden topuz yaptı. Bir süre derin derin soldu. Birkaç kere de yutkundu. Sonra erkeğin yüzüne bakmaksızın, "Ver bana, ben dikerim," dedi. Erkeğinin giysisini bir başka kadının dikmesi ağrına giderdi. Köy halkının bu kavga konusunda başkaca laf etmelerine fırsat vermek de istemiyordu. Zaten bağırışmayı duyunca hepsi kapı önlerine çıkmış, dinleyecekleri kadar dinlemişlerdi. Ama o günden sonra kadın erkeğine bu olaydan ötürü kin besler oldu. Kumaşı kesti gerçi, biçti ve dikti. Hem de güzel dikti. Çünkü mal iyi maldı, özenmeye değerdi. Ama giysiyi zevk almadan bitirdi ve erkeğe karşı takındığı sert, donuk tutum değişmedi. Onunla kadınların yaptığı gibi havadan sudan, köyde olup bitenlerden ya da buna benzer ufak tefek şeylerden konuşmayı bile kesti. Kadın böyle donuk durduğu için erkek de somurtmuş, şarkı bile söylemez olmuştu. Yemeğini yer yemez hana gidip oradaki erkeklerle çay içiyor, gece geç saatlere dek kumar oynuyordu. Böyle olunca sabahları da geç kalkıyordu. Başka zaman olsa ana onu öyle azarlar, öyle bir başının etini yerdi ki erkek sırf kulağa dinç olsun diye sonunda ona boyun eğerdi. Oysa şimdi erkeği ne denli geç vakte kadar uyursa uyusun, ana hiç sesini çıkarmıyor, tarlaya kendi başına gidip işliyor, erkeğinin her yaptığını küskün, sert bir sessizlikle karşılıyordu. Gerçi bu küskünlük, bu sertlik kendini de harap ediyordu ama bu kez erkeğine karşı yumuşamak elinde değil gibiydi. Urba sonunda tamamlandı. Yapılması biraz uzunca sürmüştü. Çünkü pirinç ekme zamanıydı. Sonunda urbayı yapıp bitirdiği zaman bile ana erkeğinin üstünde nasıl durduğuna bakmadı. Hiçbir şey demeden urbayı ona verdi. Erkek giyindi, yüzüğünü küçük taş parçalarıyla parlattı, saçını mutfaktaki şişeden boşalttığı yağla taradı ve fiyakalı bir tavırla sokağa çıktı. Her gören urbasının ne kadar güzel olduğunu, nasıl yaraştığını söylüyordu ama bu övmeler erkeği umduğu derecede hoşnut etmedi nedense. Karısı hiçbir şey dememişti. Hiçbir şey olmamış gibi eğilmiş, kısa saplı süpürgesiyle evi süpürmeye başlamış, bir kere bile urba iyi durdu mu, vücuduna iyi oturdu mu diye sormamıştı. Başka zaman erkeğin ayağına bir çift çarık bile yapsa iyi geldi mi diye sorardı. Ama bu kez erkek kapıda bir süre oyalandığı halde kadın bir kez olsun başını kaldırıp da bakmamıştı. Sonunda erkek yarı utangaç bir tavırla, "Çok güzel dikmişsin bu urbayı, şimdiye değin diktiklerinin hepsinden daha güzel," demişti. Kasabalıların giysileri gibi durdu. Ama kadın bakmamakta hala inat ediyordu. Süpürgeyi bir köşeye dayayıp gitti. Bir topak pamuk alıp iplik yapmaya başladı. Çünkü elindeki ipliğin hepsini mavi urbayı dikmek için bitirmişti. Sonunda acı acı, "Bana öylesine pahalıya çıktı ki bir urba, kralların giysisi gibi dursa yeridir," diye cevap verdi. Ama başını kaldırıp erkeğine bakmadı. Erkek öfkeyle sokağa çıktığı zaman gizlice arkasından bile bakmadı. Gerçi mavi urbanın ona pek güzel yaraşacağını biliyordu ama yüreği kin doluydu.